Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 10 Mayıs 2024 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in eshâb-ı kirâmına, enbiyâ-i izâmına, saadât-ı kirâm hazrâtına, cümle geçmişlerimin hâsaten Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, gazilerinin şifasına, ümmet-i Muhammed'in selametine, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas olun. Muhterem kardeşlerimiz, Fecr suresinden okundu. Cenab-ı Hak bu surede ilahi azamet, kudret tecellini tefekkür etmemizi arzu ediyor. Yani bu cihan kevni ayetler Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet ve kudret tecellileri, ilahi nakışlar kulun bir tefekkür halinde olmasını arzu ediyor. O tefekkür zikre yönlendirecek. Ondan sonra ikinci fasılda ilahi cezaya müstahak olan kavimleri bildiriyor ve azgınlıkları. Hatta kahrolan kavimlerin durumları bugün de ortaya çıkmış durumda. Ondan sonra kulun mal ile imtihanı bildiriliyor. Kulun zaaf noktaları bildiriliyor. Ahiret dehşeti bildiriliyor. En sonunda salih kulların durumuna göre merhale alıp İtminana ulaşması, yani Cenab-ı Hak'la dünyada da huzur bulması, ahirette de huzur bulacak, Cenab-ı Hak'la dost olacak. لَا حَفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسُونَ O dehşetli geçireceği merhalelerde korkmayacak. Demek ki çok zor merhaleler geçirecek. Sûre وَالْفَجْرِ olarak başlıyor. Yani bir duygu derinliğine Cenab-ı Hak davet ediyor. Yani canlıların uyandığı zamana and olsun buyuruyor, yemin olsun buyuruyor. Bu fecir günün başladığı andır. Yani Cenab-ı Hak bize her fecir ömür takviminden bir sayfa lütfediyor. Yani o gece ölenler var, vefat edenler var, sabaha ulaşamayanlar var. Demek ki bir mümin her sabah aman ya Rabbi bana hayat takvimimden bana bir gün daha ihsan etti. Ben bu günü nasıl dolduracağım? Yani hiç kimse ömür takviminde kaç yaprak kaldığını bilmiyor. Zira ömür senedinin son günü meçhul. Yani 8 milyar insandan kimse bilmiyor. Demek ki burada bize düşen, acaba ben bugünkü ömür sayfamı ben nasıl dolduracağım? Sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Biri sıhhat. Yarın bu saatin var mı yok mu belli değil. Boş vakit, yani bu ikisi de insanoğlunun büyük bir gafleti olmuş oluyor. Yine Efendi'ye bir ikazı var. 5 şey gelmeden 5 şeyi ganimet bil, zenginlik bil. İhtiyarlıktan evvel gençliğine. Çünkü Cenab-ı Hak vününüküsü bil halk buluyor. Yaratılış tersine dönmeye başlıyor yaşlandıkça. O güç kuvvet gidiyor. Onun ihtiyarlıktan evvel gençliğine, hastalanmadan evvel sıhhatine, fakirlikten evvel zenginliğine, meşgul zamanlardan evvel boş vakitlerine, en mühim ölümden evvel hayatını ganimet bil. Çünkü ondan sonra, ölümden sonra ben kabirde kazanırım, kabirde telafi ederim. O yok, bitiyor. Son nokta, son nefeste. Ondan sonra veliyâlin aşk buyuruluyor. Bu Zilhicce'nin 10 gecesi, Muharrem'in 10 gecesi, Ramazan'ın 10 gecesi. Bunlardan biri olabilir ya da üçü de olabilir. Bunları Cenab-ı Hak kulları bir fazilet olarak ihsan ve ikram ediyor. Ondan sonra çifte ve teke and olsun. Cenab-ı Hak tek, zatının hakikati bilinmez, meçhul, muhalefetin lül havadis, bütün varlıklar çift, Cenab-ı Hak ise tek, benzeri yok. Ondan sonra her şeyi karanlığı örttüğü an geceye and olsun. Gece ilahi bir yorgan, gece bir manada ölüme giriş. Sanki bir ölüm tatbikatı gece. Geceye girerken bir muhasebe. Bugün ben Allah için ne yaptım? vel fecri. Cenab-ı Hak bir sayfa açıyor ömür takviminden. Geceye girerken bir muhasebe, bugün ben Allah için ne yaptım? Cenab-ı Hak ondan bunlar akıl sahibi elbette birer yemin değeri vardır buyuruyor. Yani demek ki Cenab-ı Hak çok tefekküre davet ediyor ve Leyli suresinde de bu maddeleri tefekküre davet ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak merhamet sahibi olan Rabbimiz biz kullarını ikaz sadedinde tarihte helak olan kavimlerin feci akıbetlerini bize haber veriyor. Bundan ibret alalım, bir ikaz bizler için. Yanlış hallerimizi telafi edelim. Batan kavimler niye battı? Aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'de üçte bir civarında geçmiş kavimlerden kıssalar var. Ayette Cenab-ı Hak elem tereke ve fe'ale rabbuke bi ad. Görmedin mi diyor. Yani zihnimizi oraya teksif edeceğiz. Görmedin mi diyor. Rabbin ne yaptı diyor. Ad kavmini ne yaptı diyor. Yüksek bina ülkeleri beni yaratılmamış İrem şehrine. Bu İrem bağları. O vadi kayalı yontan Semud kavmi, arkadan gelen Semud kavmi devamı şeklinde. Kazıklar, çadırlar ordu asar Firavun'a. Kazıklara bağlıyordu, zulmediyordu. Değirmen taşı çeviriyordu. Ondan ayet-i kerimede devam eden ki onlar hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü yani fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin ona özel azap kamçısı indirdi. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. Nitekim onlardan her birini günah sebebiyle cezalandırdık o yoldan çıkan kavimleri. Kimin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Kimine korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor. Asıl onlar kendilerine zulmediyorlar. Cenab-ı Hak peygamber gönderiyor. Kitap gönderiyor. Kainat ilahi bir kitap. Kalpleri âmâ alıyor. Bu vel fecrusun bilhassa şu üç kavmi Cenab-ı Hak zikrediyor. Birincisi Ad kavmi. Niçin Cenab-ı Hak Ad kavmini helak etti? Cenab-ı Hak verimli topraklar lütfetti. İrem bağları. Bağ bahçeler dillere destandı. Dünyanın eşi olmayan meşhur bağlar. Bu kavme aitti. İnsanları güçlüydü. Kuvvetliydi, cüsseliydi, uzun boyluydu. Gösterici binalar inşa ettiler. Hatta fıskiyeli havuzlar yaptılar üzerine. Göz kamaştırıcı, ihtişamlı bir hayat yaşıyorlardı. Fakat nail oldukları dünya nimetleri onları azdırdı. Bu nimetleri şükretmesi gereken Cenab-ı Hak buyuruyor, yeryüzü haksız yere büyüklük tasdılar bunlar. Ne olur bunlar bir felaket olur, kibir felaketine. Kibir nedir? Kalbin kanseridir. Ruhaniyetin kanseridir. Ne dediler? Diğer kavimlere karşı bizden güçlü kim var dediler. Aynı bugün olduğu gibi. Tarih tekrar ediyor. Zalim ve gaddar oldular. Sadist bir şekilde güçsüzleri, kimsesizleri ezmekten zevk aldılar. Nasıl insan bir mümin maneviyat arttıkça mesafeler kat eder. Cenab-ı Hak yaklaşır, huzur bulur, nefs-i mutmainneye kavuşur. Burada da yani ahsen-i takvime kavuşur. Bunun zıttı da küfre ve zulme duçar olanlar da, onlar da esfel-i sâfilin diplerin dibine doğru iner ve oradan bir sadizm başlar. Yani zulmetmekten zevk duymaya başlar. Onlar ne yapıyorlardı? Zavallı kimseleri yüksek binaların o köleleri üstüne taşıyorlardı. Onları ta yüksek binanın altından yere atıyorlar. Onların parçalanmalarını keyifle seyrediyorlardı. Yani zulümden zevk alma. İşte aynısı bugün tarih tekrarından ibaret Gazze'de yaşanıyor. Zulümden zevk alıyorlar. Dünyanın ufak tefek gelen cılız seslerine dair, insaf seslerine dahi kulak asmıyorlar. Ad kavmi ne yaptı? İman edenleri alaya aldılar. Peygamberleri Hud aleyhisselam şöyle söylüyordu: "Ey Hud, biz bu kadar güçlü kalabalık kimseler olduğumuz halde sen bize galip geleceğini mi zannediyorsun?" dediler. Bilmiyorum, sen bir tek kişisin, ben ise bu kadar kalabalığız. Sen bilmez misin ki de bizim her gün 1000 tane çocuğumuz doğuyor. Ve nedir bu? Hep bahseden Cenab-ı Hak, halk safında bir kibir. Kibir bir felaket. Cenab-ı Hak, hidayetten uzaklaşan bu kavmi evvela kıtlıkla ikaz etti. Farkında var mı? Bugün olan depremler, hastalıklar, tüsenmeler vesaire gibi. Böyle güçlü kuvvet insanlar aciz insanlar haline döndü. Yine de zenginliklerin verdiği gaflet, rahavet ve azgınlık sebebiyle tövbe edip tevhid akidesine dönmediler. Yani bunlar başımıza niye geldi diye çünkü karardı. Sonra yağmur kesildi. Uzun bir müddet bir damla yağmur yağmadı. Toprak adeta susuzluktan kavruldu. Ardından gökyüzünde bulutlar oluştu. Alt kavim bunlar yağmur bulutu sandı. Halbuki bu gelene azap bulutuydu. Sonra gelen şiddetli bir rüzgar helak oldu, gittiler. Daha evvel Hud aleyhisselâm dedi ki, sen rüzgar böyle gözü böyle çevir dediler. O da yaptı, sen sihirbazsın dediler. Nihayet istedikleri rüzgarla helak oldu. Ondan Semud kavmi geldi ayet-i kerimede. Onlar dediler ki, Ad kavmi dediler, sağlam binalar yapmadığı için, temelleri çürük olduğu için helak oldu. Zira onlar evleri kumlar üzerine oturttular, biz de sağlam kayalar üzerine oturacağız. Gelen fırtınada herhangi bir hiçbir zarar görmeyiz. İlahi kahrı tek bir şey de zannettiler. Bunlar ne oldu Semud kavmi? Dünya malına aldandılar. Kibirlendiler aynı. Azgın nefislerine tabi oldular. Nasihat dinlemediler Sâlih aleyhisselâm'ın. Sâlih aleyhisselâm şu dağdan bir deve çıkar dediler. Arzu edip mucize gördüklerinde bu bir sihirdir dediler. Sözlerini bozdular, emanete hıyanet ettiler. En mühime, bugün de aynı problem var, süfli kadınları rehber edindiler. Malum toplumlar sâliha kadınlarla âbâd olur, süfli kadınlarla berbâd olur. Burada da bu Semud kavmini berbat edenlerde kadınların rolü var, süfli kadınları. Cenab-ı Hak biz dediler temeli sağlam yaptık dediler, alttan gelen bir sayha ile helak oldu. Üçüncü ayette bazı Firavun kavmi. Firavun bir gece rüyasında Beyt-i Makdis'ten çıkan bir ateşin Kıptilerin evlerini yaktığını, ancak İsrail'in bir zarar vermediğini gördüler. Rüya tabir ettiler. Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak, bu sene saatini yıkacak dediler. Bunun üzerine beni İsrail'den çıkan çocukları katletmeye devam ettiler. Hatta burada Muhyiddin Arabi diyor ki, bunlar diyor çok diyor çocuk katlettiler diyor. Bunlar diyor sanki diyor gelecek olan Musa aleyhisselamın ruhaniyetine zamm oldu. Bu azgın kavmi bu mukavemetle Musa aleyhisselam mukavemet etti. İnşallah bugün de Gazze'de bunu inşallah neticesini göreceğiz. Tabii ölürken de Firavun gerçekten İsrailoğluna inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olduğunu ben de iman ettim. Ben de Müslümanım dedi ama işten geçmiş oldu. Çünkü artık son anda onun imanına bir faydası yok. Dünya manzaralar kapanıyor, öbür taraftan manzara açılmaya başlıyor. Yani baktığımda Firavun kavmi, Nemrut kavmi hep bunlar çocuk katilleri. Firavun suda boğuluyor. Nemrut da bir sinekle kahroluyor. İnşallah bunu da İsrail bekliyor. Sıra İsrail'de. Yine başka kavimler de var, başka ayette. Mesela bir Şuayb aleyhisselam var. Bu kavimde bütün Şuayb aleyhisselam ihramlarında sahtekar oluyor. Kandırmacı oluyor. Kara borsacı oluyor. Faiz oluyor, tefecilik oluyor. Kendileri bir alışverişe zaman tartıyı fazla tutuyorlar. Aldıklarını az gösteriyorlar. Velhâsıl türlü türlü sahtekârlık. Burada sadece şu ibret var. Şuayb'e karşı büyük tavır aldılar kavmi. Dediler ki Şuayb aleyhisselâm, ey Şuayb dediler, söylediklerin çoğunu biz anlamıyoruz dediler. Sen de söylüyorsun dediler. Seni cidden biz zayıf görüyoruz dediler. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlardık dediler. Fakat kabilenin itibarıyla sen bir şey yapmıyoruz dediler. Sen bizden üstün değilsin dediler. Şuayb aleyhisselâm onlara dedi ki, ey kavmim, sevgili benim kavmim Allah'tan daha mı güçlü? Daha mı değerli ki onu Allah'ın emrini arkanıza atıp unuttunuz? Yani Allah'ın emirlerini dinlemiyorsunuz. Kavmin üstünlüğünü öne getiriyorsunuz. Yani bütün bu ikazlara rağmen üstten gelen korkunç bir sahiyle helak oldular. Eykeliler var. Onlar gökten yağan ateşlerle cezalandırdılar. Malum o Keldani kavmi bulut halinde gelen o sineklerle kahroldu. Lut kavmi insanlık dışı ahlaksızlığın denayetini düştü. Bir Kur'an mucizesinden ben okuyacağım. İsa suresinin 119. ayeti. Burada Cenab-ı Hak bir diyor, şeytan şöyle dedi. Tam bugün. Onlara, insanlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ayet. Allah'ın yarattığı fıtrı değiştirecekler. Merhum Ahmet Hamdi yazar tefsirinde yani yaratılışın şeklini ve sıfatını değiştirerek durumunu başka şekilde sokmaya çalışacaklar. Fıtratının kemaline götürecek yerde fıtratı bozacaklar. Çığırından çıkaracaklar. Kadını erkek, erkek kadın yapmaya çalışacaklar. Kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar. Uzuvları yaratılışın dışında kullanacaklar. Nikah yerine zina edecekler. Temizi bırakıp pisliklere koşacaklar. Doğruluğu budalalık, eğriliği hüner sanacaklar. Helali haram, haramı helal, iyi kötü, kötü iyi diyecekler. Yaratılış kanununun zıttına işler yapacaklar. Ruhlarının yaratılışın selamet saflarını bozacaklar. İşte bugün öyle mi değil mi? LGBT gibi bir rezaletin insan hakkı, hürriyet adı altında bütün dünyaya dayatıldığı günümüzde bu ayet-i kerime yeniden tefekkür etmek durumundayız. Zira bu rezilliğe göz yuman veya onu terviç eden kimse hangi mevkide bulunsa bulunsun, Lut aleyhisselam eşcinsine taviz veren karısıyla aynı akıbete düçar olduğunu unutmamak lazım. Düşünün bir peygamber ne kadar zor durumda kalıyor. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ankebut 33. ayet. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onları hakkında tasalandı. Onları korumak için ne yapacağını bilemedi. Yani bu azap meleklerini gördüğü zaman azap melekleri dediler ki korkma, tasalanma. Çünkü biz seni de aileni kurtaracağız. Yalnız azapta kalacaklar arasında bulunan senin karın müstesna dediler. Çünkü bir peygamber karısı düşünün. Peygamberin gücü kâfi gelmiyor. O da azaptakilerle beraber kahrolup gidiyor. Ve bugün bir taklit hastalığı var. Bunlara onlara benzeme, gayr-ı mağdûb ve aleyhim ve'd-dâlin. Ona benzememek. Resulullah buyuruyor ki muhakkak siz önceki ümmetlerin yolunu, adetlerini karış karış arşın arşını takip edeceksiniz. Hatta ona bir kertenkele deliğine girmiş olsalar da siz onları takip edeceksiniz. Oradaki eshab dediler ki ya Resulallah, böylesine kendimizi uyacağımız kimse bizden öncekiler Yahudiler, Hristiyanlar mıdır? Ey Allah'ın Resulü diye sordu. Efendim başka kim olabilir buyurdu. Gayrimüslime, fasıklara benzeme, onların nefsani hayat tarzını taklit etme hastalığı imanı tehlikeye atan hususlardan biridir. İman temelinde çözülmeler, fikri ve ahlaki yozlaşmalar bu türlü taklitlerle başlıyor. Taklit zamanla alışkanlık ve huy haline geliyor. Sonradan eşi şekli zihni beraberlik, kalbi beraberlik haline geliyor. Efendimiz buyuruyor, kim bir kavme benzemek isterse onlardandır. Eskiden kılıçla mücadele vardı gayrimüslim. Bugün kılıç bitti. Maalesef onları benzemek de medya kılıcını kullanıyorlar. Bazı medya kılıcını. Resulullah burada çok hassastı. Namaza davet, nasıl davet edeceğiz diye bir takım teklifler geldi, çandı, borazandı falan yok dedi. Onlar da Yahudilerin ve Hristiyanların aleti. En nihayet tulat olarak ezan terk edildi. Ondan sonra ezan başladı. İlahi çağrı ezan. Hazreti Ömer radıyallahu anh Azerbaycan ve Dağıstan'a ordu gönderirken söylediği sözler bu hasretin bir tezahürü. Orduya şöyle Hazreti Ömer hitap etti. Aman sakın sakın siz putperestlerin giydiği gibi giyinmeyin. Putperestlerin yediğinden yemeyin. Orada İslam şahsiyetini muhafaza edin gittiğiniz yerlerde. Bu sözler gaye ne? Gayrimüslimlerden bir inkâs olmasın. İnkâs olsa tesir altına kalırsa. İmanla temizlenmiş gönüller gafletle lekelenmeyecek. Hazreti Ömer'in şeyi buydur. Yani Müslüman oldu, tertemiz oldu. İmanla temizlenmiş gönüller gafletle lekelenmeyecek. Onun için Rabbim ikaz sadedinde iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Yani burada sadıklar olun buyurmuyor Cenab-ı Hak. Buna cali bir dikkat, sadıklarla beraber. Niçin? İnikas oluyor. Kimle beraber olursak inikas oluyor. Hatta Sami Efendi Hazretleri sohbetinde bir misal verirdi. Bu Adana tarafında mukulemun diye bir hayvan varmış. Neyin üzerine konursa onun rengini alırmış. Kalbin durumu da öyle. Onun için sadıklarla beraber olmak, fasıklardan uzakta olmak. Sadı Şirazi vardı meşhur. Allah dostundan o diyor ki Eshab-ı Kehf'in diyor, kelbi diyor, sadıklarla beraber olduğu için Kur'an'ı bir ifade kazandı buyuruyor. Lut aleyhisselamın karısı ise fasıklarla beraber olduğu için küfre düşer oldu. Ve bir hak dostu imanı bir halat kabul ederek Allah için muhalefet hissi zayıflayınca halatın lifleri tek tek kopar. Yine efendim ümmetimin fesada uğradığı dönemlerde sünnetime yapışan kişiye şey sevap verir. İşte bugün Allah'a emanet. Bugün öz kültürümüze uymayan birçok adet hayatımıza girdi. Giyim kuşamda girdi. Düğünlerde girdi. Eğlence, hatta yılbaşı tatili, yok bayramlarda bugün tatil deniyor, tatile gidiyor. Senin olsun tatil yap. Bayram bir içtimalleşme günüdür. Bir kardeşlik günüdür. Hep buna gayri müslüme bir benzeme, gayri ihtiyari o da. Bir sahabi diyor, Enes bin Malik'in yanına girdik diyor. Enes bin Malik'e diyor ki, sen diyor, o zaman diyor, çocuktun diyor. Sağlı sollu sarkan iki perçemin vardı diyor, yanlardan sarkan diyor. Rasûlullah senin başını okşadı. Sen belki dua etti. Bu perçemleri kesin dedi. Bunlar Yahudilerin bıraktığı perçemlerdir buyurdu. Yani hani gayrimüslimlerin yabancı estirdikleri moda rüzgarlarıyla toplumuna bir marka düşkünlüğü meydana geldi. Ona karşı da mukavemet olmamız lazım. Ve bu markalar sanki bir şöhret ifadesi. Bir sürü analar günü deniyor, babalar günü deniyor, sevgililer günü diyor. Seni bir gün. Çünkü kapitalist zihniyet mal satacak o günlerde. Her gün anneler günü. Her gün babalar günü. Cenab-ı Hak üffin buyuruyor. Sakın ha üff deme buyuruyor anne babana. Yaşlanan zaman. Kavlen kerîmâ buyuruyor. Keremli şekilde ifade ediyor. Onun gönlünü al buyuruyor. Velhâsıl her mü'min hadisatın akışından, dünyanın gidişinden kendisini mesul hissedecek. Kendini ihya edecek, sonra mesul hissedecek. Toplumdaki biçarelerden, hidayet mahrumlarından ve onları İslam'a hakkıyla tebliğ etmek vazifesinden kendisi mesul hissedecek. İşte 7. Hicri yılından sonra büyük bir sahabede sefer başladı. Krallara sefer başladı. Ta Çin'e sefer başladı. Afrika'ya sefer başladı. Kırgızistan o tarafları, Tataristan o tarafları sefer başladı. Yani insan olan her yere sefer başladı. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak sümmilet sümmüle yevmizin aninnayim verdiğim bu İslam nimetinden solacaksın buyuruyor. Hem kendimi ihya edeceğiz, hem de bu ise gafil kalan toplumları irşad edeceğiz. Osmanlı futuhatına baktığımız zaman fethedilen yerlerde ecdadımız daima Anadolu'nun temiz ailelerini gönderdi, oraya yerleştirdi. Onun ahlakıyla, temiz yaşayışıyla oranın mesela Balkanlarda olduğu gibi Müslüman oldu halk. Cenab-ı Hak buyuruyor, siz insanlığın hayrı için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersin. Çünkü her Müslümanın vazifesi budur. Cenab-ı Hak böyle bir nimet verdi, bunun bedelini ödeyebilmek. Yine Efendimiz buyuruyor, nefsim kudretiyle olan Zât'a yemin ederim ki, ya marufu emredersiniz, ya da münkeri yasaklarsınız veya Allah'ın katında umum bir bela göndermesi yakındır. Eğer bunları yapmazsanız, yani bir irşad etmezseniz, bugün yaptığım Kur'an kurslarıyla, imam hatiplerle insan yetiştirmekte bu emri bir maruf emrine 11 yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de dikkat etmemiz icap ediyor. Yine Zeynep bin Cahş'tan şöyle naklediliyor. Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın Resulü, içimizde salihler bulunduğu halde biz helak olur muyuz diye sordum. Efendimiz'e fısk, fucur, günahlar çoğaldığı vakit evet. İşte bilhassa bugün ona çok dikkat edeceğiz. Amel-i salihlerle telafi etme tarafına gayret edeceğiz. İnsan taklit meyliyle yaratılmıştır. Muhabbet duyup örnek aldığı kimsenin haliyle hallenir. Bakışı, konuşması, kültürü, gönül dünyası, kalpteki kalbe gerçekten manevi alışveriş birbirine benzemeye başlar. Hatta aynı iş. Mesela Enes 10 sene hizmet etti efendim. 11 yaşındaydı o zaman. Efendim vefat ettikten sonra tabii Enes 10 sene efendim yanında bir hoca oldu. Talebesi diyor ki Enes'e üstad diyor. Sanki diyor Allah Resulüne bakıyorsunuz konuşurken diyor. Sanki diyor onun hitap ettiği gibi hitap etmeye çalışıyorsunuz diyor. Evet diyor öyleyim diyor. O kadar hasret içindeyim ki diyor. Kıyamet günü onun yanına gideceğim. Hasretle, ya Resulallah ne olursun, küçük hizmetçinin yanına al diye ona yalvaracağım buyuruyor. Yani bir çocuk bu taklit meyli, dolayısıyla anne babasının konuştuğu dili, onun dili onun lehçesiyle konuşmaya başlar. Nasıl çocuk hep anne der, hep anneyle irtibat ettiği için. Hatta bazı şeyleri de anne anne diye ister. Birbirinde daima kalbini Allah demeye alıştıracak. Her an Subhanallah diyecek, Elhamdülillah diyecek, Ya Rabbi diyecek. Neyi görürse kainatta, neyi görse bir Cenab-ı Hakk'ın ilahi azameti, ilahi kudret akışları. Bir çiçeğe bakacak, Ya Rabbi diyecek. Evladına bakacak, Ya Rabbi diyecek. Güneşe bakacak, aya bakacak, atmosfere bakacak, toprağa bakacak. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir azamet tecellisi. Bizim de en mühim Resulullah Efendimiz'in haliyle hallerini bilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor, Resulüm de ki diyor, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni bana tabi olunca Allah da sevsin, günahını bağışlasın. Allah sonra bağışlar çok merhamet. Demek ki her halimizde Resulullah Efendimiz bu halde ne yapardı? Suyuna çiçerdi en basiti. Nasıl oturur, nasıl kalkardı? Mesela giderken ya önüne bakardı veya da semaya bakardı. Hep tefekkür halindeydi. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah Efendimiz ayağa kalktığını görürdük, biz de ayağa kalkardık. Oturduğunu gördük, biz de oturduk. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu bir meydan dönüyor bir yere giderken. Niye dönüyorsun diyorlar. Ne var ki dönüyorsun diyor. Bu nereden çıktı diyorlar. O diyor ben diyor bilmiyorum. Allah Resulü giderken bu meydanda dönmüştü. Belki Allah Resulü birisini görecekti. Belki bizim bir şey söyleyecekti. Ben onları hiç bilmiyorum diyor. Ben de Allah Resulü'nün döndüğünü gördüm buyuruyor. Yani muhabbet öyle bir hale geldi ki adab Resulullah'ın her haliyle adaplanma. İşte bunun mükafatı nedir? El-meru men ehabbe ki sevdiğiyle kıyamet gününde cennette beraberdir. Yine Enes diyor, ben diyor Resulullah'ın bir gün duha namazı kıldığını gördüm diyor. O günden sonra bu duha namazını hiç terk etmedim diyor. Nafile namazdır. Burada benzer çok benzer rivayetler de var. Yani Eshâb-ı Kirâm bütün mahlukata şâmil merhameti Efendimiz'den öğrendiler. Cömertliği, infakı, affetmeyi, din kardeşi kendini tercih etmedi mi? İsâre, tevazu, şecaat, sabır, istikamet, şükür, kanaat vesaire hep Resulullah Efendimiz'e tahsil ettiler. Bu çok mühim. Dinin bu batini tarafı. Yani nasıl bir gölge sahibinden ayrılmazsa onlar tam bir sadakatle Efendimiz'i takip ettiler. Onların canı gönülden tabi oldular. Birçok meslek okumakla öğrenilir. Hukuk, mühendislik, mimarlık vesaire. Fakat insanın güzel ahlakı, fazileti olgun bir şahsiyet haline getirecek olan ilim ancak güzel örneklerle tabi olmakla, onun yoluna uymakla tahsil edilebilir. Ne yazık ki bugün ilim tahsiline kişinin sadece zihni istidatlarına bakılıyor. Onu ilmi layıkıyla taşıyabilecek manevi meziyetlere sahip olmadığına dikkat edilmiyor. Oysa ebedi saadet, selamet için ilmin sırf zahiren tahsil edilmesi kâfi değil. Onun için bugün en mühim bu, dünyevi tahsille ahiret tahsilini birbirine mezcetme zaruri. Yani dünyevi tahsili ahiret tahsilinin içine alabilme. Bugün Cenâb-ı Hak az bir ilim verdik diyor. Niye verdi az bir ilimi? Fizikti, kimyadı, matematikti vesaire vesaire. Kul daima Allah'ın azametini düşünecek. Semaya bakacak, yere bakacak, çiçeğe bakacak, yediğine bakacak, hayvanata bakacak. El musavvil el bari sıfatını tefekkür edecek. Aman ya Rabbi, Subhanallah diyecek. Eğer manevi bir meziyet yoksa, mimarlık mühendisliği okuduktan sonra sağlam binada yapacağı yerde üç kuruşa temah ederek malzeme çalmak suretiyle temeli bozuk dayanıksız yapılar inşa edebilir. Yani yine ilmini irfan hale getirmeyen bir kimse faraza hukuk tahsili gördükten sonra hak ve adalet tevzi edeceği yerde zalim bir cellat kesilebilir. Menfaat hak hukuku unutturur. Onun için evlatlarımıza en başta vereceğimiz ahiret ilmi. Allah'a kul olabilme. Bu cihan bir mektep. Bu mektebin dersi liya'budun Allah'a kul olabilmek. Liya'rufun Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Kehf suresinde Cenab-ı Musa aleyhisselam'ı Hızır'a gönderdi. Musa aleyhisselam Firavun boğulduktan sonra halk Musa dedi, herhalde en âlim sensin dediler. Musa aleyhisselam ya susarak evet dedi, yahut da evet dedi. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak Musa aleyhisselam, ül azim bir peygamber, âcizini hatırlatmak için Hızır aleyhisselâm'a gönderdi. Hızır aleyhisselâm peygamber değil, rivayetlere göre. Burada senel yürüyeceğim dedi, o kişiyi bulacağım dedi Musa aleyhisselâm. Yani birçok meşakkatlerden sonra o Hızır'la karşılaştılar. Hızır'a dedi ki, sendeki ilmi bana öğretir misin dedi. Sana tabi olabilir miyim dedi. Demek burada bir tabi olmak. Mesela Eshâb-ı Kirâm, Rasûlullah'a tabi olmakla Eshâb-ı Kirâm oldu. Demek ki zamanımızda biz de كُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ salihler beraber olmak suretiyle kalbi beraberlik meydana gelecek. Vahiy kalple buluşacak. Kul aman ya Rabbi diyecek. Eskiden tekkeler ve dergâhlar insanların manevi problemlerine çare oluyordu. O müsse bir tür manevi rehabilitasyon merkez vazifesini görüyordu. İşi bozulan, evde ailesi sıkıntıya yaşayan, herhangi bir problemi olan kişi dergâha gidiyor, o da manen tedavi oluyordu. Dergâhın sohbetiyle, zikriyle, ruhaniyetle huzur bulup dönüyordu. Günün maalesef bugün feyiz ve ruhaniyet merkezinin azaldığı için stres artıyor, insanlar salgınlaşıyor. Onun için tek çare bugün ruhumuzu dinlendirmek için, ruhumuza huzur verebilmek için sohbetlere devam etmemiz. Sohbetlerime ne kadar bir iman vecdiyle devam edersek, o kadar sohbetten fayda görürüz. Aksi halde dört duvar arasında beraberlik olmuş olur. İmam Rabbani Hazretleri nasıl diyor? Bir mumdan diyor, diğer mumları yakabilirsin diyor, sohbete aynıdır. Menşe-i ilk mumdur diyor. Yani Rasûlullah Efendimiz buyuruyor. Ondan sonra ayet insanın zaafına geçiyor. Biraz bu da büyük problem. İnsan var ya buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan var ya, Rabbi kendini imtihan edip de ikramda bulunup bol bol verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Yani zengin olmasını Cenab-ı Hak ona ikram olarak verdi zanneder. Halbuki ikram diyor imtihan. Zor bir imtihan, çetin bir imtihan. Çünkü zerrelerden hesaba çekileceğiz. Kendimize ne kadar harcıyoruz, kendimizin dışındakine ne kadar harcıyoruz? Hayatımızda ne kadar bir riyazat halinde yaşıyoruz? Ne kadar israftan uzaktayız, markalardan uzaktayız? Ne kadar cimrilikten uzaktayız? Bu iki şey ruhun kanseri. Biri israf, Cenâb-ı Şeytanların arkadaşları da burayı israf edenler. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor. Cimrilik ise huteme, sarıcı bir ateşe düçar olacak bunlar. Bunlar nedir, ne oluyor? Allah'ın verdiği mala ihanet ediyorlar. Allah onu siz kendinize harcayın diye vermiyor. İmtihan olarak veriyor. Zengin bir müminin vazifesi nedir? Sahip olduğu serveti Allah'ın bir emaneti ve imtihanı olarak kabul edecek. Zira mülk Allah'a ait. Ne toplumla ne fertlere ait, ikisinde yok. Mülk Allah'a ait. Kul sadece bir veznedar, bir tasarrufu, lakin bu tasarruftan da mesul. Ona hesap verecek. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, haklını yeminle söz söylemeyi üç haslet vardır, iyi belleyiniz, unutmayınız. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Birinci. İkinci, uğradığı haksızlığa sabredenler Allah şerefini arttırır. İşte görüyoruz burada, nasıl bu Gazze'de, nasıl bir zulüm görüyorlar. Fakat bütün İslam dünyasında onun şerefli artıyor. Üçün dilenme kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Riyazat halini yaşayıp, ihtiyaç vazifesini Allah yolunda infak etmek. Hadi şöyle buyuruyor, Rasûlüm, hayır hasenat yolunda sana ne harcayacaklarını sorarlar, sen ona kulü af fazlasını, ihtiyaç vazifesini ver buyuruyor. Velhâsıl israf ve pinnilden uzakta durmak. Bu ayetler de var. Okullar harcadıkları ne israf ederler ne de cimrilik eder, ikisinden orta bir yol. Nasıl orta bir yol? Allah'ın emrettiği bir yol. Rasûlullah Efendimiz'in yaşamayı tavsiye ettiği bir yol. Yine Efendimiz buyuruyor, bu dünyanın malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal bereketlenir. Kim de onu aç gözlükle ve ihtirasla alırsa bereket kaybolur, hırslı insanlar yiyip yiyip bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Yani Allah'ın verdiği bütün imkanları yine Allah yolunda sarf etmek. Allah niye verdi bu malı düşünecek. Ona vermedi, bana verdi. Niye bana verdi, ona vermedi? Bilhassa dinin zayıfladığı zamanlarda Kur'an kursları, imam hatipler, dini müessese fazla bir ravaç verme mesuliyetindeyiz. Malı Allah yolunda sarf ederken de arz-ı endam, bir gösteriş, riya halinde, kibir halinde olmamak. Olursa ne olur? Gider, sıfırlanır gider. Hatta daha beter olur. Bir de onun mesuliyeti, kibrin getirdiği bir de ayrı bir mesuliyet gelir. Yani kul sarf ederken sevinçle sarf edecek. Bir mahfiyet için, bir teşekkür edası içinde infak edecek. Bir mümin kendisine, zimmetli kardeşlere sahip çıkacak. Günümüzde küresel güçler, dini duyguları zayıflatmak suretiyle insan kendi öz vatanını esir alıyor. Medyanın esiri oluyor. Lüksün, konforun esiri oluyor. Kendi topraklarına hizmetçi oluyorlar. Yahut da kendi topraklarında hicret etme durumunda bırakılıyorlar. İşte bugün Akdeniz ne oldu? Feci bir kabristan oldu. Biraz yerlerinden, yurtlarından edilmiş Müslüman kardeşlerin gönlünü daha fazla açmaya, elimizde imkânları daha fazla ikram etmeye muhtaçız onlara. Ebedi ahiret yurdunu kazanmak için onların hayır dualarına muhtaçız. Bir mü'min sevinerek verecek. Her şeyi seviyor, Allah'ın emrettiği her emri sevinerek yapacak. Bu da bizim kalbi durumumuzu gösterir. İki sebeple verilecek, iki sebeple sevinecek. Birinci, bu alışveriş inşallah onun ilahi rızaya kavuşmasına, Allah rızasına vesile olacak. Ayrıca sevinerek verebilmek kişinin takvasının bir göstergesidir. İkincisi, para daima geldiği yere akar. Yani bir kişinin malını hayır yolunda sarf edebiliyorsa, bu onun malının helaliyetini gösterir. Bunun için ayrıca sevinecek. Yani demek ki iki sebeple sevinecek buyuruluyor. Rasûlullah Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman, yaşama zevkini bırakıp, yaşatma aşkına gönül vermişti. Yaşama zevkini bırakıp, yaşatma zevkine gönül vermişti. Bu sebeple dünyevi arzuyu bir tarafa bırakmıştı Efendimiz. İnsanları tebessüm ettirmenin, mahzun yürekleri sevindirmenin, bir kişiyi daha hidayete sevk edebilmenin sevinciyle yaşardı Efendimiz. Açları doyurmanın lezzetiyle doyardı. Muhtaç kimin ihtiyacını gidermekle huzur bulurdu. Onun talebesi eshab-ı kiram, evliyaullah da aynı minval üzerinde yaşadılar. Mesela bir Yermuk Harbi'nde bir bardak su üç tane şehidin birbirine ikram eden ortasında kaldı. Kızgın kumların üzerinde. Velhasıl Aynia Şakir'in bu nedrette bu şükreden zenginlerden olabilmek. Ben fakirim, nasıl ben zengin olabilirim? İnfak etmekle zengin olsun. Yok ki infak edeyim. Resulullah Efendimiz bir dirhem 100.000 dirhemi geçti buyuruyor. Bir dirhem ona yarım hurmayla Allah rızasını kazan buyuruyor Resulullah Efendimiz. Demek ki bir dirhemle zengin olabilmek. Tabi bu zenginler için bir dirhem değil. Onlara tonlarla lazım. Onun için Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a saltanat vardı. Hiçbir insanda bu kadar bir güç yoktu. Cenab-ı Hak o ni'mel ab diyor. O ne güzel bir kuldu Süleyman diyor. Bak şu da bir ibret. En çok çile çemberine geçen peygamberlerdir. Süleyman Aleyhisselam o zenginliğin içinde bir an geldi, elinden hepsini aldı Cenab-ı Hak. Onu ayette tahtın üstünde ölü bir ceset gibi bıraktık buyuruyor. Sonra ayıldı, tövbe etti, istiğfar etti. Yani onun altındaki ayet, onu imtihan edip rızkını daralttığında ise cahil, gafil, Allah bana kıymet vermedi der. Bu da bir zaaf. Orada sabır, rıza hali içinde kendi imkânlarını kullanmak ve gayretini devam ettirecek. Rasûlullah Efendimiz şöyle buyuruyor, iman iki yarımdır, birisi sabırdır, diğeri ise şükürdür. Gerçek saadet nerede? Gerçek saadet, hayatın medcezirlerini olduğu gibi kabul etme. İşte hastalık verir, zenginlik verir, zenginden fakirliğe, fakirlikten zenginliğe vesaire. Ve daima hep Allah rızasını gözetecek. Yani meşakkatlere tahammül, ıslahına gayret edecek. Her şeyin güzel tarafını görüp âlem-i Rabbine teslim olmak da mümkün olacak. Lokman Hekim Hazretleri buyuruyor, yavrucum diyor, gönlünü kederlerle, üzüntülerle meşgul etme. Aç gözlükten sakın. Takdire rıza göster. Allah'tan sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Burası çok mühim. Allah'tan sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Gönlün sürurlarla, sevinçlerle dolsun. Hayattan zevk alasın. Yani bu gönlü trilyon trilyon sahipleri en çok ihtirası içinde, en çok sıkıntı içinde onlar. Kimler ya gafil zenginler. Fakat tabi burada Süleyman Aleyhisselam gibi onlarla yaklaşan Cenab-ı Ni'mel Abd onu güzel bir kuldur diyor. Efendimiz vuruyor, zenginle varlıklarla helak oldu. Zenginler, Ebu Bekir Efendimiz var, Ebu Talha var, Abdurrahman Af var. Anlayamadık ya Rasûlullah diyor. Helalden kazanıp bol bol Allah için infak edenler, onlar kurtuldu, onlar Efendim de mutlu buyuruyor. Yani bir yerde varlıkta infak, yoklukta sabır. Yani mahrumiyetleri, ben fakirim ne yapayım? Hata ve isyanlara mazeret kılmamak. Zira ayet-i kerimede hoşlanmadığın bir şey senin için hayır olabilir, yine sevdiğin bir şey hakkında şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Mesela Karun baştan fakirdi. Zenginliği onu cehennem yolcusu etti. Bağlum bin Bavra Allah dostlarından da beni İsrail zamanında kerametleri vardı vesaire vardı. Musa Aleyhisselam bir tavır attı. Başına felaketleri sardı. Ayet-i kerimede soluyan bir kelp gibi olduğunu bildiriyor. Bağlum bin Bavra ayette. Halbuki zamanı salih bir kuldu. Demek ki kul daima bir teyakkuz halinde yaşayacak. Daima aman ya Rabbi diyecek. Beynel havfu ve reca, korku ve ümit arasında yaşayacak. Beynel burada Eyyûb Aleyhisselam, hastalıklar, musibetler, kayıplar hep buna bir şükür halinde Cenâb-ı Nimmel Âb diyor. Eyyûb ne güzel bir kuldu buyuruyor. Yani varlıkta ve yoklukta. Yine İbrahim'in yaşadığı toplumda ona öğretebilecek bir kimse yoktu. Fakat o putperest kavmi tek başına mücadele etti. Yusuf Aleyhisselam fıskı fücura dalmak için çok müsait bir hayat şartları içinde evlat edinmiş bir köle vaziyetinde bulunma mecburiyetine kaldı. Fakat bulunduğu ortamda gelen nefsani, şeytani tahriklere karşı maazallah diyerek yine Allah'a sığınarak iffetini korudu. Başa gelen ilahi imtihanlara karşı niçin neden demek şikayeti durdurmak. Niçin neden yok? Nihayet Cenab-ı Hak buyuruyor bir müminin haline. Bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Eshâb-ı kirâm bollukta bolluğuna göre verdi. Darlıkta ise hamallık yaptı, dağdan odun kesti, o şekilde infak etti. Demek ki her Müslümanın infak etmesi, infak bir merhamet neticesi. Her Müslüman merhamet sahibi olması icap eder. Onun için bollukta bolluğuna göre, darlıkta darlığına göre infak edecek. En bugün infak da bunlarla beraber, bunları dikkate alarak hidayet bekleyenleri hidayete davet etme. Çünkü bugün maalesef de medya vesaire hidayetlere zehir serpiliyor. Onun bu da bir müminin en vazifesi en başta kendi evladından başlayacak. Evlad nerede okutuyorsun? Hangi tahsili veriyorsun? Niçin dünyaya geldiğini biliyor mu evladın? Nereye gideceğini biliyor mu? Ebu Zer'e bile efendimiz hiçbir şey yoktu. Ebu Zer dedi, çorbanın biraz fazla su koy dedi. Etrafını gözet dedi. Verirken de bir nezaket de ver buyurdu. Ondan sonra gelen ayet hayır diyor Cenab-ı Hak. Bir dikkat çekiyor. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yetim bir çikolata verme ikram değil o. Onu bilhassa hayatını ihya etmek. Yoksulları yedirmeye de teşvik etmiyorsun. Hem yoksul yedireceksin hem de teşvik edeceksin. Çünkü o sana zimmetli. Bilhassa orada taaffüf, iffet sahiplerini bulacaksın. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Demek ki kalbin öyle bir röntgen cihazı gibi olacak kalbin. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh daim matemlerin civarında dolaşırdı. Zeynel Abidin Hazretleri hâkeza. Helal helal demeden mirası yiyorsun. Bugün işte helal haram diye bir şey kalktı. Hele o mirasından sonra bir kardeş kavgaları oluyor. Halbuki Cenab-ı Hak bildirdi bunu. Hatta Cenâb-ı Hak o kadar merhametli davranmamı istiyor. O bir hakları bildirdikten sonra da civarında sana yakınlara diyor, onlara diyor fazladan olarak mirastan paylar vermemizi Cenab-ı Hak istiyor ayet-i kerimede. Sahabi ne yapar? Onun için mazeret yok. Benim vaktim yok, zamanım yok. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife oldu. Yine komşusu olan yetimlerin keçisini sağlardı. Yetim kızların ki hatta yetim kızlar da artık Ebubekir halife oldu. Bizim hayvanları kim sağacak dediği zaman Ebubekir efendim yine Cenab-ı Hak zaman için zaman veriyordu. Benim zamanım yok, böyle mazeret yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapı kapı dolaşıp matemlerin civarında olmaya çalışıyordu. Zeynel Abidin Hazretleri geceliğin kimse görmeye ihtiyaç sahibi kapısına erzak bırakıyordu. Velhâsıl muhtaca ret yok. Cenâb-ı Hak buyuruyor, kavlen meysûrâ buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan, hiçbir şey imkânı yok. Onların gönlünü alacak birkaç teselli edecek güzel bir söz söyle. Her varlık şefkate muhtaç. Esasında şefkate muhtaç olan imkân sahipleri. Verdiği kimsenin dünyevi ihtiyacını görüyor. O dünyevi ihtiyacı gördüğün kimse de onun ahiret ihtiyacını görüyor. Kul daima düşünecek, o alil, o sakat, o muhtaç, ben değilim demek ki Allah bana zimmetledi. Yani İslam, hodgam insan, menfaatperest insan, egoist insan istemiyor İslam. Mü'min diyargâm olacak. Her davranışı İslam'ın güzel yüzünü tebessüm ettirecek. En hayırlı anne baba, evladını ufak yaşta namaza alıştırandır. Sonra alışır, alışmıyor sonra. Cenab-ı Hak iman ettik demeyle kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruyor. En hayırlı anne baba evladını namaza alıştıracak, onu bir Kur'an-ı Kerim eğitimden geçirecek. Yine ondan ikinci madde yoksul doyurmuyorduk diyorlar. Onu yoksul doyurmaya alıştıracak anne baba. Hiçbir şey yoksa bir hasta bir komşusuna bir tas muhallebi gönderecek. Cenab-ı Hak nasıl bizden bir şey istiyor? Hazreti Ali radıyallahu anh, Fatımız validemizin onlar kendilerinin canları çekmesine rağmen bir rivayette oruçlardı. Yoksul geldi verdiler, yetim geldi verdiler, esir geldi verdiler. Bir rivayette üst üste oruç tuttu aç olarak. Verirken dediler biz sizi bunları Allah rızası için veriyoruz. Sizden bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz o zor, mukassi, sıkıcı günden korkarız derler. Abu Hüseyin Kamtarı'yla. Allah da onların gönlüne bir sevinç verir. Onları o günün azabından, kıyametin azabından korur buyuruluyor. Şükür, en büyük şükür. Yani bir kul vermekle şükür sahibi olacak. İnfak etme şükür sahibi. Hizmet etme şükür sahibi olacak. Yine şükür, lütfettiği nimetleri, günah ve isyanı sermaye etmeyecek. Bilakis o nimetleri Cenab-ı Hakk'ın rıza alacak, kullanacak. Bir faiz iptilasına bulaşmayacak. Bir yanlış bir kazanca bulaşmayacak. Yani hem dilimiz şükredecek hem de Rabbine itaat ederek fiili şükrümüzü ispat edeceğiz. Cenab-ı Hak vücudunda her uzuv için ayrı, gözün şükrü ayrı. Senin gözün ne kadar haramdan koruyorsun? Hesabı gözün konuşacak. Kulağın ne kadar haramdan koruyor? Kulak konuşacak. Ellerimiz hakkı olmadan başkasına bir yanlışlık yapıyor muyuz? Midenin şükrü helal ile gıdalanmak. Ayakların şükrü hayır hasenat istikametlenmek. Peki o zaman en büyük nimet bize iman. Onun şükrü nasıl olacak imanı? Çünkü Cenâb-ı Hak verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın buyuruyor. İslam ve imanı aşk ile yaşayıp halimiz kalbimizi tebliğ ve temsil ederek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah Resulü'nün halinden hisseler alabilmek. Tabi olmak. Yani aklımızı Kur'an ve sünnetin rehberliği altında kullanacağız. Kur'an bizden böyle bir amel mi istiyor? Allah Resulü olsa yanında memnun olur muydu? Hem onun dünyada faydasını görelim, hem o nimeti bize lütfen Rabbimize şükrümüzü ifa edebilelim, hem de ahirette bunun huzur ve saadetine erelim. Kalbinin şükrü nasıl olacak? Kalbinin şükrü, verdiği nimetlere daima tefekkür etmek üzere Cenâb-ı Hak tefekkür edeceğiz. Bir de onlar ayakta otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. göklerin, yerin, yerin derinden de tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın derler. Riyazat halinde yaşayacaksın, infak edeceksin Allah için de. Ve malı harcarken de lüks, gösteriş, marka düşkünlüğü, israf, cimri gibi yanlış bir şekilde harcamaktan sakınacaksın. Bunun ağır bir hesabı olduğunu düşüneceksin. Helalden kazanıp helale sarf edecek, kendine de harcarken kifayet miktarıyla yetinecek, ihtiyaç fazlasını infak edecek. Zira imanın ilk meyvesi merhamettir. Merhamette sende olanın, onda olmayanın senin onun boşluğunu telafi etmendir. Ondan sonra kıyamet şiddeti başlıyor. Ayette 21-22. Ayette ama yer de parça parça döküldüğünde her şey bir infilak halinde olacak. Enbiya Hazretleri bir tomar kağıdı gibi bir tomar ya büker gibi bütün semavatı trilyonlarca yıldız, trilyonlarca alemler hepsini bir tomar kağıdı büker gibi bükeceğiz buyuruyor. Dağlar halaç pamuğu gibi atılacak. Denizlerde su kalmayacak. Türlü türlü vahşiler birbirine girecekler, vahşi hayvanlar. Melekler saf saf dizilecek. Çok zor bir anı ayet bildiriyor. Ona göre o gün cehennem getirilir buyuruluyor. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar dünyadaki. Ve bu hatırlamanın ne faydası var? Geldi geçti. Tövbe de geçti, her şey de geçti. Her şey bitti o zaman. O zaman insan ya leyteni keşke diyecek. Hep orada keşke diyecek ayetler var. Hep böyle kul muhtelif fasıllar böyle pişmanlığını bilecek. Keşke keşke ama o keşkelerin hiçbir faydası olmayacak o zaman. Bitti gitti. O keşkeleri burada kullanmak lazım ki amellerimizi Allah rızasına göre istikametleyebilmek. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse tehir ettiremez. Onun vuracağı bağı da kimse vuramaz buyruluyor. Orada müminlerin, salih müminlere, ameli salih sahiplerine, illâ menetallâhi bi kalbin selim, kalbi selim sahiplerinin orada durumunu bildiriyor. Burada itminana gelen nefis, yani Allah sana ne verdi? Akıl, idrak, evlat vesaire ne verdi? Onların hepsini Allah yolunda gayretini arttırabilmek. Cenab-ı Hak, ey Rabbine itaat edip itminana huzura eren nefis, razı yeten verdi, sen Allah'tan razı, üf of yok, niçin neden yok, şikayet yok, Allah da senden razı, salih kullarıma katıl ve cennetime gir buyuruyor. Velhâsıl Rasûlullah Efendimiz ve مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ âlem-i rahmet olarak bir mü'min de rahmet insanı olacak. Rahmet insanı olacak ki Rasûlullah Efendimiz'le beraber olacak. El-Mermûm. Rahmet insanı olacak ki Allah Rasûlü'yle dost olacak. Cenâb-ı Hak'la dost olacak. Davru selam cennete daveti olacak. Peki rahmet insanı nedir? Cenâb-ı Hak sizleri Allah'ın şahidi olarak yarattık. Peygamber de şahit olsun buyuruyor. Yani dinin şahidi olarak yaşayacak, dini temsil edeceksin. Aile hayatında, ticari hayatta, evlat yetiştirmede, hayatın sabırda, şükürde, her şeyde Allah rızasını temsil edeceksin. Bu şahitliği en güzel şekilde ifade edebilmek için nefsani arzu bertaraf edip ruhani istidatlarını inkişaf etmenin gayretinde olacaksın. Kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, emsal bütün kötü hasletler rahmet insanında ömrünü kaybedecek. Bütün kötü vasıflardan ateşten kaçar gibi kaçacak. Bunun yerine ne olacak? Cömertlik. Nasıl bir cömertlik? İşte Rasûlullah Efendimiz, Eshâb-ı Kirâm, Evliyaullah. Cömert olacak. Merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle müzeyyen olacak. Zira ince ruhlu, zarif bir mümin olacak. Bulunduğu zamanda âlemler rahmet Efendimiz'in temsilcisi olabilme gayreti olacak. Onun temsil edebilmenin aşk ve heyecanını yaşayacak. Bu sebeple en alt kademe, en üst kademeye kadar insanları irşat heyecanı içinde bulunacak ve fedakârlık olacak. Çoraklaşmış gönüllere bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olacak. Bütün müminlerin kendisi zimmetli olduğunun idrakiyle yaşayacak. Gönlü bir dergâh haline gelecek. Bütün insan neşesi ve hüznü onun gönlünde olacak. Değişen şartlarda muvazeneyi kaybetmeyecek. Hayat Allah rızasına endekslenecek. Daima hamd ve şükür halinde yaşanacak. Karşılaştığı her hayrın başı, her şerrinde kendini kulluğunu test edildiğini idrak içinde olacak. Hayata haf vereceği korku ve ümit arasında olacak. La aşe illa aşul ahire. Esas hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmayacak. Ölümü hiçbir zaman unutmayacak. Daima ahiret endişesi olacak. Yasrul ahire buyuruyor Cenab-ı Hak. Benliğini bertaraf edecek. Kat eflamen zekaha. İç âleminin müzeyyen olmasının gayreti içinde olacak. Rahman'ın kulları, Allah'ın rahmet tecelli ettiği kulları mütevazı olacak. Cahiller karşısında selâma deyip bir tebessümle geçecek. Seherlerde kıyam ve secde halinde olacak. Diğergâm olacak. Önce kendini düşünmek yerine daima kardeşim önce sen diyecek. Kardeşi için kendini feragat edecek, ishar halinde yaşamaya gayret edecek. Kutsi manevi değerler karşısında şahsi menfaatlerini asla gözetmeyecek. Fedakâr olacak. Vakıf insan olacak. Veren el olacak. Sadakaları ya uzun sadaka Cenab-ı Hak alır. Bunun idrakinde olacak. Helalin peşinde yok olacak. Haramdan, mekruhtan bir ateşten kaçar gibi kaçacak. Fakirlikte ve zenginde iktisadı bırakmayacak. Mülkün Cenab-ı Hakk'ın olduğunun şuuru içinde olacak. Kendi bir veznedar olarak telakki edecek. Bollukta şımarmayacak, şaşırmayacak bollukta. Darlıkta isyan etmeyecek. Yüzünden tebessüm eksik olmayacak. Simasında secde alameti olacak. Şahsı için öfkelenmeyecek. Öfkesi yalnız Allah için bir hak çiğnendiği zaman olacak. Merhametten nasipsiz bir insana dahi merhametle muamele eder. Onu ebedi âkıbetini düşünerek ona acır. Günahkâra değil, günahkâra kızar. Günah olan nefret günahkâra taşınmaz. Günahkâra ikaz eder, irşad eder. Gittiği yere bir bahar götürür, muhabbet götürür. Bulunduğu yere huzur veren kişidir. Güneş gibi en kuytu, en ücra köşeleri dahi aydınlatır. Konuşması zikirdir. Boş konuşmaz. Sükûtu tefekkürdür. Boş ve laubali işler meşgul olmaz. Bakışı ibrettir. Hikmet dershanesi olan bu kainat kitabının sayfalarını çevirir. İkra bismi rabbikellezî halak. Bu cihanı okumaya gayret eder. Orada gönlünde ibretler ve hikmetler devşirir. Gelmeyene gider, küsmez, vermeyene verir, daima bir derya misalidir. Velhâsıl Hazreti Ali buyuruyor, salih ve sadık insanlarla beraber olun, onlarla düşüp kalkın ki onların karakter ve şahsiyetleri size inkâs etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özlesinler, vefat ettiğinde sizlere hasret duysunlar. Yine Şirazi, öyle bir hayat yaşa ki öldüğün zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmetle ansınlar. Velhâsıl Rabbimiz lütfuyla kerim cümlemizi hayat defterini razı ve hoşnut olacağı bir şekilde dolduran salih salih kullarına eylesin inşallah. Duamızın kabulü niyazı lillâhi teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 10 Mayıs 2024 tarihinde Küçükçamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.